30. ayrım.
Max ertesi gün tekrar Bay Simon Brood'u buldu. İçi içine sığmıyordu. Adamın uzattığı bir kağıt parçasını elinden aldı. Üstünde Rumence kelimeler yazan alışveriş makbuzu gibi bir şeydi. Sarı bir kağıttı. Arkasını çevirince karısının yazısını hemen tanıdı. Aceleyle, heyecanla yazılmıştı. "Bekle beni, Nadia." Brood, gemideki durumun giderek kötüleştiğini anlatıyordu. Salgın hastalıktan ve ölümlerin başlamasından korkuyorlardı. "Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz Bay Brood?" diye sordu Maximilian. "Türk hükümetinin inadını kıramadık. Tek çare motoru bir an önce tamir edip yakıt koyarak geminin yola devam etmesini sağlamak. Ama ona da İngilizler izin vermiyor." "Evet, arkadaşlarımız Londra'da da bir lobi oluşturdular. Hükümetle görüşme imkanı arıyorlar. Burada elçilikle görüşüyoruz. Durum zor ama başka çare de yok." Profesör yüksek sesle güldü. Sinirleri iyice bozulmuştu. "Bu iş benim sandığımdan çok daha zormuş. Aramızda birkaç yüz metre olan Nadia ile buluşmamız bir dünya politikası sorununa dönüştü." Brood'un yanından çıkıp üniversiteye doğru yürümeye başladı. Ne yapabileceğini düşünüyordu. Shumi'nin ona bir faydası olamazdı. Olsa olsa Peder Roncelli'den medet umabilirdi. Belki de o vaftiz belgesi olan bir Hristiyan'ı gemiden alabilirdi. Pederi ziyaret edip sorununu anlattı. Ama ne yazık ki onun da yardımcı olamayacağını öğrendi. Çok üzülüyordu Roncelli. Bu konuda daha önce de girişimlerde bulunmuştu ama hiçbir sonuç alamamıştı. Maximilian bir gün saray burnunda beklerken gemiden ayrılan bir motorun kıyıya bazı siviller getirdiğini gördü. Heyecanla şoför Remzi'ye motoru gösterdi. Remzi de heyecanla ayağa fırladı. Çok tuhaf bir duygu oluştu profesörün içinde. Her şeyden önce birkaç insan kurtuluyordu. Çok sevindirici bir şeydi bu. Öte yandan gemide kalanlar acaba ne hissediyorlar diye düşündü. Kuşkusuz herkes bu motordaki insanların yerinde olmak isterdi. Peki ya Nadia, o nasıl bir duyguyla izliyordu acaba motora bindirilip kıyıya götürülen insanları? Görüyor muydu? Ertesi gün motorla karaya çıkarılan insanlar hakkında bilgiye ulaştı profesör. İş adamı Vehbi Koç, Standard Oil Company'nin Romanya temsilcisi Martin Segal, eşi ve iki çocuğunu kurtarmıştı. İki gün sonra ise bir motor hasta bir kadını çıkardı kıyıya. Profesör, Bay Simon Brood'dan kadının doğum yapmak üzere olduğunu, kanama geçirdiği için Balat'taki Or Ahim Hastanesi'ne kaldırılmış olduğunu öğrendi. Kendi üniversitesinin tıp fakültesindeki arkadaşlarından rica ederek Or Ahim'in başhekiminden randevu aldı. Haliç'te deniz kıyısında bir hastaneydi bu. Kendisini iyi karşılayan başhekime karısının o gemide olduğunu, hastaneye getirilen hanımla görüşüp bir bilgi almak istediğini söyledi. Garip bir durumdaydı. Bir Alman olarak Yahudi kurumlarını teker teker ziyaret ediyor, yardım istiyordu. O savaş günlerinde, o atmosferde Alman ajanı olduğundan kuşkulanmaları çok normal olurdu. Ama öyle davranmıyorlardı nedense. Birkaç saat sonra Maximilian ayaklarının ucuna basarak sessizce odasına girdiğinde kadın uyuyordu. Koluna serum bağlanmıştı. Kadın kanama geçirmiş, düşük yapmıştı. Orada dikilip hiç rahatsız etmeden uyanmasını bekledi. İnce yüzlü, koyu renk saçlı, beyaz tenli genç bir kadındı. Yüzü iyice süzülmüş, avurtları çökmüş, gözlerinin altı kararmıştı. Bu yüz gemide neler çekildiğinin canlı kanıtı gibiydi. Sonunda kadın uyandı. Adı Medea Salamovici'ydi. Büyük bir şans eseri olarak Almanca konuşuyordu. Yabancı diller okulunda tahsil yapmıştı. İngilizcesi, Fransızcası da çok iyiydi. Gözleri bir an Maximilian'ın yüzüne takıldı. Herhalde onun hangi doktor olduğunu çıkarmaya çalışıyordu. "Özür dilerim Bayan Salamovici, sizi uyandırdım galiba." Kadın hiç tepki vermeden bir süre daha Max'ı süzdü. Zayıflamış yüzünde oldukça iri görünen siyah gözlerini adamın yüzüne dikmiş bakıyordu. Kirpikleri gözlerini gölgeleyecek kadar uzundu. Baktı, baktı, baktı. Sonra duyulur duyulmaz mecalsiz bir sesle "Merhaba Herr Wagner," dedi. Profesör beyninden vurulmuşa döndü. Medea'nın onu tanıması imkansızdı. Kadın bir şeyler daha söyledi. Daha doğrusu söylemeye çalıştı. O kadar alçak sesle konuşuyordu ki hiçbir şey anlaşılmıyordu. Profesör kulağını kadının ağzına yaklaştırdı. "Nadia bana çok yardım etti," diyordu kadın. "Acılarımı dindirmek için elinden geleni yaptı." Biraz soluklandı. Çok yorulduğu için dinlenir gibi bir hali vardı. Sonra Max'in elini tuttu. Zayıflamış yüzünde iyice büyük görünen siyah gözlerini onun gözlerine dikti. Bana hep sizi anlattı. Resimlerinizi gösterdi. Sizi görmeden tanıdım, dedi. Onu bir an önce o cehennemden kurtarın. Size neler olduğunu anlatamam. Kurtarın onu. Yoksa ölür, ölür, ölür. Kocam da orada. Bunları söylerken ifadesiz yüzünde gözyaşları ip gibi akmaya başladı. Yanaklarını ıslattı. Durmadan o ölür, kurtarın, kocamı da kurtarın diye tekrarlıyordu. Bu sözleri giderek daha alçalan seslerle söyleye söyleye kendini kaybetti. Ya bayılmış ya halsizlikten uyumuştu. O sırada odaya giren bir doktor kibarca Maximilian'a dışarı çıkmaya davet etti. Maximilian hastaneden daha da perişan halde ayrıldı. Dayanılmaz bir çaresizlik kaplamıştı içini ama başından beri kendine telkin ettiği tutumunu değiştirmemeye kararlıydı. Nadia'nın yaşadıklarını ve başlarına gelen felaketleri düşünerek kendine zarar vermeyecekti. Çünkü Nadia için güçlü olması ve mücadele etmesi gerekiyordu. Yaşadıklarının yasını tutmak için bol bol vakit bulacaktı nasıl olsa. Bu yüzden ağlamıyordu. Daha zamanı değildi. Gazeteler İngiliz ve Türk hükümetlerinin görüşmelerine dair haberler yayımlıyorlardı. Başbakan Churchill geminin yola devam etmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini bildirmişti. Tam 70 gün olmuştu. Maximilian dürbünle gemiyi seyrederken çok sayıda polisin gemiye çıktığını gördü. Bir şeyler olacağı belliydi. Güvertede yolcular direniyor ama polisler onları zorla güverte altına ambarlara sokarak kilitliyordu. Sonra çıpayı kestiler. Büyük bir motor gemiyi çekmeye başladı. Geminin burnunu Karadeniz'e doğru çevirdi. İlerlemeye başladılar. Şaşkınlık verici bir durumdu bu. Gemi motorsuz ve çıpasız olarak geldiği yere Karadeniz'e doğru çekiliyordu. Remzi de şaşkınlık içindeydi. Sanki o görmüyormuş gibi dürbünle gemiye bakan profesörü omzundan tutup sarsıyor, çekilmekte olan gemiyi gösteriyordu. Arabayla boğaza paralel olarak ilerlediler. Gemiyi Karadeniz'e kadar takip ettiler. Orada geminin boğaz çıkışında sağa doğru götürüldüğünü gördüler. Yani Riva ve Şile istikametine. Şehre geri döndüler. Profesör hemen araba vapuruna binip Asya yakasına geçmek ve Struma'yı bir an önce bulmak istiyordu. Ama Remzi onu ertesi sabah gitmeye ikna etmek için dil döktü. Gece gitmelerinin hiçbir faydası olmayacaktı. O karanlıkta yolları, kumsalları, gemiyi bulmaları imkansızdı. Ayrıca araba vapuru seferleri de akşam yapılmıyordu. Böylece sabaha karşı 4'te yola çıkmak için sözleştiler. Böylece profesör ona bir ömür boyu azap çektirecek, pişman olacağı, hayatını karartacak olan yanlış kararı vermiş oldu. O gece evde gözünü kırpmadan cehennem azabı çekerek bekledi. Ertesi sabahın erken saatlerinde ilk araba vapuruyla karşıya geçip Şile istikametine yöneldiler. Denizin göründüğü tepelerde arabadan inerek dürbünle bakıyor, gemiyi arıyordu. Nihayet Şile yakınlarında yon burnunda Struma'yı gördü. Terk edilmiş gibi duruyordu. Onu oraya çeken motor ortalıkta yoktu. Sahile doğru gittiler. O gün profesöre 59 yıl sonra tam oraya tekrar gelip keman çalacağını söyleseler herhalde inanmazdı. İkinci gelişinde o kıyıda göreceği motel de henüz ortalıkta yoktu elbette. Koşarak sahile gitti. Balıkçılardan kendisini gemiye götürmelerini istedi. Hava kötü, deniz kabarık diye biraz nazlandılar. Ama sonra biri epey yüksek bir ücret karşılığında kabul etti. Balıkçı motoruna bindiler. Şoför kıyıda bekleyeceğini söyledi. Dalgalarla boğuşarak gemiye doğru ilerlemeye başladılar. Artık Nadia'ya kavuşmasına çok az kalmıştı. Sürekli sallanan motorun içinde profesör ayağa kalkmış durmadan bağırıyordu. Nadia, Nadia, geliyorum. Bitti artık. Kötü günler geride kaldı. Etrafta ne polis vardı, ne güvenlik önlemi. En geç yarım saat sonra Nadia ile geri dönmüş, taksiye binip evlerine doğru gidiyor olacaklardı. Motoru kullanan balıkçı sık sık profesöre müdahale ediyor, yabancı bir dilde bağırıp duran bu adamın denize düşmesinden korkuyordu. Tam kolundan çekerek Maximilian'ı oturttuğu sırada müthiş bir patlamayla Struma gemisi havaya uçtu. Korkunç bir gürültünün ardından bir anda dünya sessizliğe gömüldü. Gökyüzü insan gövdeleriyle, tahta parçalarıyla doldu ve gemi büyük bir süratle battı. Patlamadan korkan motorcu geri dönmüş, hızla kıyıya doğru gidiyordu. Profesör ise küçücük motorun içinde ileri geri koşuyor, "Dur!" diye bağırıyordu. "Geri dön, geri dön!" Motorcu onu dinlemiyordu Ama Maximilian kararlıydı. Adamın üstüne atladı. Bir süre boğuştular. Sonra adam denize düştü. Tek başına motorda kalan profesör motoru gemiye doğru götürmek için dümeni hızla çevirdi. Motor alabora oldu ve o da denize düştü. Su buz gibiydi. Dalgalar Maximilian'ı kıyıya doğru fırlatıyordu. Bir ara ciğerlerine tuzlu ve soğuk deniz suyunun girdiğini hissetti. Gözlerini açtığında önce nerede olduğunu düşündü. Ne işi vardı bu adamların arasında? Şu üstünden başından sular akan adam neden öyle delirmiş gibi davranıyordu? Belli ki bıraksalar profesörün üstüne atılacak, onu parçalayacaktı. Diğerleri de kızgın görünüyordu. Birkaçı arkadaşlarını tutuyor, diğerleri de aralarında bağırışıyorlardı. Daha doğrusu Maximilian o öfkeli ve heyecanlı insanların bağırıştıklarını görüyor ama seslerini duymuyordu. Hiçbir şey duymuyordu. Sonra birden kulakları açıldı. Önce hırçın dalga seslerini duydu. Sonra öfkeli bağırışmaları. Başını kaldırıp baktığında açıkta denizin üstünde birçok parça yüzüyordu. Enkaza dönen gemi parçaları ile birlikte insanların eşyaları ve hatta beden parçaları da yüksek dalgalar arasında bir görünüyor, bir kayboluyordu. Bu arada kalabalık bir grup insan da gelmişti. Resmi araçlarla, çeşitli ekipmanlarla kurtarma çalışmaları yapılıyordu. Boğazı yırtılırcasına haykırarak yerinden fırladı. Üzerinden sular akarken denize doğru koşmaya başladı. Henüz bir iki adım girmişti ki bir adam onu yakaladı. Buz gibi suya girip onu yakalayan adamı tanıdı. Bir dostu o. Neden böyle kötülük yapıyordu? Neden bırakmıyordu? Remzi, şoför Remzi. Kaç gündür birbirlerini hiç anlamadan acıları ve umutları paylaşmışlardı. Şimdi neden profesörün gemi parçalarına doğru gitmesini engelliyordu? Neden anlamıyordu? 4-5 adam Remzi'nin yardımına geldiler ve Maximilian'ı kumsala sürüklediler. Bu adamların hiçbirine değil ama Remzi'ye çok kızgındı profesör. Soğuktan, öfkeden, acıdan titriyordu ve durup durup bağırıyordu. Nadia! O sırada polis geldi. Maximilian'ı kelepçeleyip İstanbul'a götürdü. Onlara durmadan Türkçe sordu. Kurtulan var mı? Kurtulan var mı? Bir kişi kurtuldu dediler. Gemi personeli hariç 769'da bir diye düşündü profesör. O kurtulanın Nadia olması için dua etti. Ama değildi. David adlı bir genç adam kurtulmuştu sadece. Geri kalan herkes ölmüştü. Bunu öğrenince polis merkezinde avaz avaz bağırmaya başladı. Katiller! Katiller! Katiller! Onu polis merkezinin bodrum katında bir hücreye attılar. Yer ve duvarlar ıslaktı. İçeride ağır bir küf kokusu vardı. Başında sürekli olarak güçlü bir ampul yanıyordu. Hücrede pencere olmadığı için gece mi gündüz mü anlayamıyordu. Durumu çok ağır olan bir akıl hastası gibi davranıyor, arada bir kalkıp başını ritmik hareketlerle duvara vuruyordu. Tak tak tak diye bir ses duyuluyor, alnı kan içinde kalıyordu. Bu kanı silmek bile aklına gelmiyordu. Polisin getirdiği yemeği almıyor, ıslak zeminin üstüne kıvrılıp yatıyordu. Gözünü kapattığı anda geminin patlama anını ve havaya saçılan gövdeleri görüyordu. Patlama olduğunda Nadia acaba neredeydi? Kendisini görmüş, küpeşteye tutunmuş, onu mu bekliyordu? Yoksa ambarda mıydı? Son olarak ne yemişti? Aklında son düşünce neydi? Korkacak vakitte olmuş muydu? Denize doğru fırlayanlar arasında mıydı? Birdenbire mi ölmüştü, yoksa soğuk suda uzun süre canlı çekişmişti? Bunları düşünüyor, sonra kalkıp başını düzenli hareketlerle duvara vurup duruyordu. Tak tak tak sesleri hücrede yankılanıyordu. Onu sorguya aldıklarında bu durumdaydı. Hiçbir soruya doğru dürüst cevap veremiyor, söylenenleri anlamıyordu. Sadece bağırıyordu. Hayatımı bunu anlatmaya adayacağım. Bu cinayeti bütün dünyaya anlatacağım. O gün 24 Şubat'tı. Sonraki günlerde Struma'nın batması, daha doğrusu batırılması olayı çok konuşuldu. Birbirleriyle çelişen çeşitli söylentiler çıktı ortaya. Türkler torpilledi diyenler de vardı. Almanlar batırdı diyenler de. Boğazdan Şile'ye doğru çekilirken kimsenin haberi olmadan Struma'ya bomba yerleştirildiği de konuşuluyordu. Yıllar sonra Frankfurt savcılığının görevlendirdiği bir Alman araştırmacı gerçeği ortaya çıkardı. SC-213 numaralı Sovyet denizaltısı torpillemişti Struma'yı. Çünkü Stalin'in Karadeniz'deki her kimliği belirsiz gemiyi batırma talimatı varmış. Teğmen Dejnenko komutasındaki Sovyet denizaltısı da sabah Struma'yı görünce birkaç telsiz sinyali göndermişti. Yanıt gelmeyince torpilleyip batırmıştı. Profesör Wagner'i hapisten çıkararak doğruca evine götürdüler. Evden dışarı çıkmasının yasak olduğunu söyleyip binanın kapısına bir nöbetçi diktiler. Hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini söylediler. Birkaç gün sonra onu apar topar sınır dışı ettiler. Hangi ülkeye gitmek istediğini sorduklarında Amerika'ya dedi. Bunun için hiç hazırlık yapmamıştı. Eşyalarını toplayacak zaman da bulamadı. Bestelemiş olduğu Serenad Fürnadya'nın notaları da İstanbul'da bıraktığı eşyalar arasında kaldı. Son anda üniversiteye telefon edip eşyalarını Arditi ailesine vermelerini istedi. İstanbul'dan ayrılırken buraya 59 yıl sonra döneceğini bilmiyordu. Aklında böyle bir şey yoktu. Aslında aklında hiçbir şey yoktu. Amerika'ya gittikten sonra da uzun süre Türkiye ile bir bağlantı kurmaya çalışmadı. Eşyalarının akıbetini takip etmedi. Çünkü Amerika'da aylarca hastanede yattı, ağır ilaçlar aldı, psikolojik tedavi gördü. Doktorlar geçmişle ilişki kurmasını istemiyorlardı. Tedavisi iyi gidiyordu. Artık epeyce toparlanmış, hayata dönmüştü. Ama gelen bir mektup bir anda alt üst olmasına neden oldu. Nadia'nın yazdığı bir mektuptu bu. Sevgilim, bu bahtsız kadın, yani Medea, mektubu sana verince sakın üzülme. Sana ne anlatırsa anlatsın ona inanma. Çünkü bu genç kadın hamileliğinden, hastalığından dolayı çok hassas bir durumda. Gemideki durum onu hepimizden çok etkiledi. Bunları seni rahatlatmak için yazmıyorum. İnan ki iyiyim. Buradan kurtulacağımı da biliyorum. Çünkü 2 gün önce başımı gökyüzüne kaldırıp gözlerimi kapattım. Tanrı'ya bana bir işaret göndermesi için yalvardım. Gözlerimi açtığım zaman bomboş bir gökyüzü göreceğimden korkuyordum. Ama öyle olmadı. Tanrı beni duydu. Tam başımın üstünde V şeklinde uçan bir kuş sürüsü gördüm. Öyle uyumlu uçuyorlardı ki bir tanesi bile sırayı bozmuyor, önündekine yaklaşmıyor, mesafeyi koruyarak keskin bir V oluşturarak uçuyorlardı. Evet, tam başımın üstündelerdi. İşte mucize bu, diye düşündüm. Hem senin hem de benim, bütün insanların efendisi olan Tanrı bana gökyüzünden zafer işareti yolladı. İçim minnetle ve sevinçle doldu. Hissetmenin de ötesinde biliyorum ki mutlaka buradan kurtulup sana kavuşacağım. Bana yine çok özlediğim serenat besteni çalacaksın. Aynı şehirde birbirimize yakın olduğumuzu bilmek, aynı havayı solumak bile beni mutlu kılıyor. Yakında kavuşacağız, birbirimize her şeyi anlatacağız. Ama bu arada sakın üzülme. İyiyim, sağlığım yerinde, ısınıyoruz, karnımız doyuyor. Sana kavuşacağım günü hasretle bekliyorum. Karın Nadia. Nadia, Maximilian'a yazdığı mektubu Medea'ya vermişti. Çünkü gemiden alınıp hastaneye götürülen bu kadını Max'ın gidip bulacağını biliyordu. Ama Medea, ölümle pençeleştiği o günlerde mektubu profesöre verme fırsatı bulamamıştı. İyileştikten sonra Filistin'e gitmeden mektubu hastaneye teslim etmişti. Onlar da İstanbul Üniversitesi'ne yollamışlardı. Rektörlüğün, profesörün adresini, hangi üniversitede çalıştığını bulması epey sürmüştü. Sonra mektubu profesörü kabul etmiş olan Harvard Üniversitesi'ne göndermişlerdi. Ama profesör o sırada hastanede olduğu için mektup eline hemen geçmemişti. Sonunda Boston'daki bir hastane odasına yatarken mektubu verdiler. Doktorların haberi olsa bunu kesinlikle engellerlerdi. Çünkü onu okuduktan sonra inanılmaz derinlik ve karanlıktaki uçurumlarda kayboldu. Uzun zaman ruhunu toparlayamadı. Gözlerini pencereden dışarıya çevirip sayıklar gibi sürekli konuşuyordu. Geleceğim, diyordu. Geleceğim Nadia, geleceğim. Sonra mektupta yazılan Serenad'ı hatırlamaya çalışıyordu. Ama karışık zihninin derinliklerinden bir tek nota bile çıkmıyordu.